Ayrım 8, sayfa 91. Ama 831. gece olunca, küçük dünyazat Şehrazat'a, Tanrı üzerine olsun ablacığım, eğer uykun yoksa lütfen aşçıdan olma zina çocuğu eski şaha ne olduğunu çabucak anlat demiş. Şehrazat da tüm yüreğim ve de Efendimiz bu yüce şaha borçlu olduğum saygıyla demiş ve öyküyü şöylece anlatmış. Eski sultana gelince onun öyküsü ancak şimdi başlıyormuş ve de şöyleymiş. Bir kez tahtından feragat etmiş bulununca ve kudretini üçüncü soykütü bilimcisine devredince eski sultan hac yolundaki dervişlerin donuna bürünmüş, ihmal edilemez vedalaşmalardan kaçınarak, gecikmeksizin ve yanına da hiçbir şey almaksızın bahtı üzerine düşünerek unutulma ve yalnızlık içinde yaşamayı kurduğu Mısır ülkesine doğru yola koyulmuş. Tanrı da alnına güvenlikte olmasını yazdığından, yorgunluk ve tehlikelerle dolu bir yolculuktan sonra o harika Kahire kentine, kendi ülkesindeki kentlerden çok farklı olan ve yürüyerek çevresini dolaşması 3,5 gün alan bu büyük kente ulaşmış. Saniye Köprüsü'nü ve İskenderiye Feneri'ni ve Şam'daki Emeviler Camisi'ni hesaba katarak, onun gerçekten dünyanın 4. harikası olduğunu görmüş. Bu kentin ve bu ülkenin güzelliklerini anlatan şairin şu sözlerinin hiç de abartılı olmadığını anlamış. Mısır, tozu altın, nehri bir tanrı kutsaması. İçinde yaşayanları seçkin olan harika kent. Sen, seni fetheden yengin kişilere aitsin. Ve bıkmadan kentte gezinirken, bakınırken ve hayranlık duyarken eski sultan fakir derviş giysilerinin altında sıkıntılarından sıyrılmış ve hükümdarlık mükellefiyetlerinden kurtulmuş olarak keyfince etrafı seyredebilmekten çok mutlulanmış. Kendi kendine nasip dağıtan Tanrı'ya şükürler olsun. Kimilerine yükünü ve kaygılarını taşıtarak kudret bağışlar, kimilerine de kaygısızlık ve yürek yeğeniyle fakirlik. Ve bu kutsanası ikinci kesim onun en sevdikleridir diyormuş. Böylece gördüğü güzelliklerle donanmış, o sırada hükümdarı Sultan Mahmut olan Kahire Sultanlık Sarayı'nın önüne gelmiş. Sarayın pencerelerinin altında duraksamış ve derviş asasına dayanarak bu gösterişli konutun içinde ülkenin sultanının sürebileceği yaşam ve şahların eylemlerini gören ve yargılayan Yüce Tanrı önündeki sorumlulukları dışında içine dalmış bulunduğu zihinsel çapalar, tedirginlikler ve çeşitli sıkıntılardan oluşan bir mevkip üzerinde düşünmeye koyulmuş. Ve ruhunda doğumundaki sırrın açıklığa kavuşması sayesinde o denli ağır ve karmaşık bir yaşamdan kurtulmuş olduğundan ve bu yaşamı tüm varlığı olarak gömleğinden, yünlatasından ve bastonundan başka şeyi olmaksızın açık havada ve özgürlük içinde geçen bir yaşamla değiştirmiş bulunmasından ötürü bir ferahlık ve ruhunu serinleten ve geçmişteki heyecanları unutturan büyük bir sükunet duymuş. Tam da o sırada avdan dönen Sultan Mahmut sarayına giriyormuş. Ve bastonuna dayanarak yöresinde olanların farkına varmayan ve yitik bakışları uzakta kalan şeyleri düşleyen dervişi görmüş. Bu dervişin soylu görünümü ve seçkin tavrı ve de dünyadan kopuk hali dikkatini çekmiş. Kendi kendine, vallahi işte zengin soyluların yoldan geçtiklerini görüp de elini uzatmayan ilk derviş. Hiç kuşku yok ki onun öyküsü garip bir öykü olmalıdır demiş. Ve kendisiyle konuşma arzusu duyduğundan mahiyetindeki soylulardan birini onu saraya davet etmeye göndermiş. Derviş de sultanın ricasını yerine getirmekten başka bir şey yapamamış. Bu da onun için bahtının ikinci dönüşümü olmuş. Ve Sultan Mahmut av yorgunluğunu biraz giderdikten sonra dervişi huzuruna çağırtmış ve onu nezaketle kabul etmiş ve de kendisine hoş gelmişsin. Ey Tanrı'nın saygın dervişi, senin durumuna bakıp hükmedilirse Hicaz veya Yemen soylularından biri olduğunu anlaşılıyor diyerek durumu hakkında iyilikle dolu sorular sorup onu sorguya çekmiş. Derviş de soylu olan sadece Tanrı'dır efendim. Ben fakir bir adamdan, bir dilenciden başka bir şey değilim diye yanıt vermiş. Sultan Mahmut da yeniden söz alarak, bunda bir uygunsuzluk yok ama senin bu ülkeye gelişinin, sarayın duvarları dibinde bulunuşunun nedeni nedir ey derviş? Hiç kuşkusuz bunun ilginç bir öyküsü olmalı demiş. Ve de, Tanrı senin üzerine olsun ey kutsanmış derviş, hiçbir şeyi gizlemeden bana öykünü anlat diye eklemiş. Derviş de sultanın bu sözlerini duyunca gözlerinden bir damla yaşın akmasını engelleyememiş ve büyük bir heyecan yüreğini sarmış ve benim için acıklıklarla ve tatlılıklarla dolu bir hatıra da olsa, efendim senden öykümün hiçbir yanını gizlemeyeceğim ama izin ver de bunu sana herkesin içinde anlatmayayım diye yanıt vermiş. Sultan Mahmut da tahtından kalkmış, dervişin yanına inmiş ve elinden tutarak onu tenha bir salona götürerek oraya onunla birlikte kapanmış. Sonra da şimdi çekinmeksizin konuşabilirsin ey derviş demiş. O zaman eski sultan Sultan Mahmut'un karşısında halıya oturarak Tanrı yüceler yücesidir benim öyküm şöyledir demiş. Ve başına gelenleri hiçbir ayrıntıyı unutmaksızın nasıl tahtından feragat ettiğini ve seyahat etme ve felaketlerini unutmak için nasıl derviş donuna büründüğünü de ekleyerek başından sonuna kadar anlatmış. Ama onu burada tekrar etmenin bir yararı yok. Sultan Mahmut derviş sandığı kişinin serüvenlerini işitince boynuna atılmış ve onu sevgiyle öpmüş ve kendisine bilgeliğinin buyruğuyla ve tüm gücüyle mevkilerden indirip yeniden yücelten, alçaltan ve onur veren varlığa utkular olsun demiş. Sonra da gerçekte kardeşim senin öykün büyük bir öyküdür ve onun verdiği ders büyük bir derstir. Onu anlatarak kulaklarımı onurlandırdığın ve işitmekle ruhumu zenginleştirdiğin için sana teşekkür ederim. Keder, kardeşim, arıtan bir ateştir ve zamanın dönüşümü doğuştan kör olan gözleri iyileştirir diye eklemiş. Sonra da ve şimdi bilgelik mesken olarak senin yüreğini seçtiğine göre ve Tanrı önünde boyun eğme erdemi sana 1000 yıl saltanat sürmüş şahların oğullarına nasip etmediği bir soyluluk verdiğine göre bana bir dilekte bulunmak üzere izin verir misin ey yüceler yücesi kişi demiş. Eski sultan da başım üzerine ve de gözüm üzerine ey gönlü yüce hükümdar demiş. Sultan Mahmut da ben senin dostun olmak isterdim demiş. Ve bunu söyledikten sonra dervişe dönüşmüş eski sultanı yeniden kucaklamış ve ona bundan sonra birlikte geçireceğimiz hayat ne harika bir hayat olacaktır kardeşim. Gündüzün birlikte çıkacağız, yeniden birlikte döneceğiz ve geceliğin kılık değiştirerek bu gezintilerin sağlayacağı manevi yararı sağlamak üzere kentin çeşitli mahallelerini birlikte dolaşacağız. Ve bu sarayda tüm yüreğimle bağışlayacağım her şey yarı yarıya sana ait olacak. Lütfen, lütfen beni reddetme. Çünkü reddetmek bir tür cimriliktir demiş. Ve derviş sultan bu dostane öneriyi duyarlı bir yürekle kabul edince Sultan Mahmut, ey kardeşim ve dostum, sen de kendi bakımından bil ki benim de yaşamımda bir öykü vardır. Ve bu öykü öylesine şaşırtıcıdır ki iğneyle gözün iç köşesine yazılsa saygıyla okuyanlar için bir ders oluştururdu. Ben onu sana benim kim olduğumu ve vaktiyle kim olmuş bulunduğumu öğrenmen için daha dostluğumuzun başlangıcında gecikmeden anlatmak istiyorum diye eklemiş. Ve Sultan Mahmut dostu olmuş bulunan derviş sultana anılarını toparlayarak şu öyküyü anlatmış. Delikanlı Maymun Öyküsü. Bil ki kardeşim yaşamın başlangıcı senin mesleğinin sonuna çok benziyor. Çünkü sen sonunda derviş donuna bürünmek için sultan olmakla işe başlamışsın. Bense tam tersini yaptım. Çünkü ben başlangıçta derviştim. Hem de fakir bir derviş. Sonradan sultan oldum ve Mısır tahtına oturdum. Gerçekte ben sokaklarda suculuk yapan ve mesleği sokak sulayıcılık olan çok fakir bir babanın oğlu olarak dünyaya geldim. O her gün sırtında keçi derisinden yapılma tulumunu taşır ve onun ağırlığı altında eğilerek evlerin ve dükkanların önünü sular ve karşılığında sefil bir ücret alırdı. Ben de çalışacak yaşa gelince çalışmasında ona yardımcı oldum ve sırtımda gücümle orantılı bazen de daha fazla ağır bir su tulumu taşıdım. Babam Tanrı'nın rahmetine kavuştuğu zaman mirasçısı olarak bana sulama işine yarayan keçi derisinden koca bir tulumdan başka bir şey bırakmadı. Varlığımı sürdürmek için dükkanlarının önünü suladığım tacirlerin ve zengin soyluların kapıcılarının pek değer verdiği babamın mesleğini üstlenmek zorunda kaldım. Ama kardeşim çocukların sırtları her zaman babalarınki kadar güçlü olmuyor. Ben de babamın iri tulumunun ağırlığına dayanamadığımdan kısa bir süre sonra kemiklerimi baştan aşağı kırmak ya da onarılamayacak biçimde kambur kalmamak için bu ağır sulama işini terk etmek zorunda kaldım. Hiçbir malım mülküm olmadığından ve de bu gibi şeylerin kokusunu bile tanımadığımdan dilenci derviş olmak ve cami avlularında ve halkın kalabalık olduğu yerlerde gelip geçene avuç açmak zorunda kaldım. Gece gelince de boyumca uzanarak mahallenin caminin kapısında yatıyordum ve o günün kısır kazancıyla edindiğim şeyleri yedikten sonra kendi kendime benim türümden tüm bahtsızlar gibi Tanrı isterse yarın bugünden daha kısmetli olur diyerek uyuyordum. Ve şu yeryüzünde herkesin tarihinin canlanacağı bir zaman olduğunu, benimkinin de er veya geç, istesem de istemesem de bir gün canlanacağını umup duruyordum. Ama önemli olan bu canlanma sırasında dalgın ya da uykuda olmamaktı. Bundan dolayı bunu düşünmekten hiç geri durmuyor ve onu avını gözeten bir köpek gibi gözetip duruyordum. Ama beklerken yoksulluk ve yokluk içinde yaşıyordum ve varlıklı olmanın zevklerinden hiçbirini tanımıyordum. Böylece düğün gününde kapısında dilenmekte olduğum cömert bir zenginin beklenmedik sadakası olan 5 dirhem elime ilk kez geçinceye kadar sürdü. Bu miktardaki paranın sahibi olduğumu görünce kendi kendime bununla güzel yemekler yemeyi düşünüp kendi kendime narin bir zevk sağlamayı vaat ettim. Avcumun içinde mutluluk veren bu 5 dirhemi sıkarak çarşıya uçarak yollandım ve satın alabileceğim şeyleri saptamak üzere gözlerimle yöreme bakarak ve burnumla her yanı koklayarak dolaşmaya başladım. Ve birdenbire çarşıda kahkaha seslerinin çınladığını duydum. Ama 832. gece olunca demiş ki, ve birdenbire çarşıda kahkaha seslerinin çınladığını duydum ve kıçı kıpkırmızı genç arısı bir maymunu bir zincirin ucunda sürükleyen bir adamın yöresinde ağzı açık ve yüzleri ışıl ışıl kişilerden oluşmuş bir kalabalık gördüm. Caddeyi bir yandan öbür yana geçen bu maymun gözleri, yüzü ve elleriyle kendi bakımlarından açıkça eğlenmek üzere yöresini çevreleyenlere fıstık, haşlanmış nohut ve fındık vermeleri için boyuna işaretler yapıyordu. Ben de bu maymunu görünce kendi kendime, ya Mahmut, senin bahtının bu maymunun boynuna asılı olmadığını kim bilir? İşte elinde 5 gümüş dirhem gibi bir servet var. Bu parayla bir kez, iki kez ve nihayet 3 kez karnı doyuracak yerde şu maymunu sahibinden satın alsan ve hayatını cami kapısında dilencilik ederek sürdürecek yerde maymun göstericisi olarak günlük ekmeğini sağlasan daha iyi olmaz mı dedim. Böyle düşünerek kalabalığın aralandığı bir andan yararlanarak maymunun sahibinin yanına sokuldum ve ona bu maymunu bana zinciriyle birlikte 3 gümüş dirheme satar mısın dedim. O da bana, o bana en azından çınlayan 10 dirheme mal oldu ama senin için 8 dirheme bırakırım diye yanıt verdi. Ben de 4 olsun dedim. Maymuncu 7 dedi. Ben de 4,5 olsun dedim. O da son fiyat 5 ve de peygambere dua et dedi. Ben de Tanrı'nın duası, barışı ve kutsamaları onun üzerine olsun, pazarlığı kabul ediyorum. İşte 5 dirhem dedim. Ve avcumun içinde bir çelik kasadan daha sıkı tutmakta olduğum 5 dirhemi, tüm varlığım ve tüm sermayem olan bu parayı parmaklarımı açarak ona verdim ve genç arısı maymunu zincirinin ucundan sürükledim. Ama o zaman ne konutum ne de sığınacak bir kovuğum bulunduğundan onu benimle birlikte açık havada barındığım cami avlusuna da götüremeyeceğimi, çünkü bu durumda cami hademesi tarafından benim de maymunun da her türlü hakareti gördükten sonra kovulmuş olacağımı düşündüm. O zaman sadece 3 duvarı ayakta kalmış harabe halindeki eski bir eve doğru yollandım. Ve maymunumla birlikte geceyi geçirmek üzere oraya yerleştim. O sırada açlık içime ezmeye başladı. Bu açlığı çarşıdan satın alacağım yiyeceklerle gideremediğim bastırılmış arzular eklendi. Ve artık bunları yatıştırmanın da mümkün olmadığını, çünkü maymuna sahip olmanın elimde avcumda hiçbir şey bırakmadığını düşündüm. Zaten başımdan aşan derdim, arkadaşım, benim gelecekteki ekmek teknem maymunu beslemek kaygısıyla 2 kat oldu. Tam da bu alışverişten pişman olmaya başladığım sırada ansızın maymunumun çok garip hareketler yaparak silkindiğini gördüm. Aynı anda işin farkına varmaya zaman bulmaksızın kıçı parlayan çirkin yaratığın yerinde ayın 14'ündeki parlaklığıyla bir delikanlının önünde belirdiğini gördüm. Tüm yaşamımda güzellikten, zarafetten ve incelikten yana bu denli donanmış bir yaratık görmemiştim. Hoş bir tavırla karşımda duran bu delikanlı, şeker gibi tatlı bir sesle, "Mahmut, beni satın almak için tüm sermayen, tüm servetin olan 5 dirhemi harcamış bulunuyorsun. Ve şu anda beni ve kendini doyuracak birazcık yiyeceği nasıl sağlayacağını bilmiyorsun, değil mi?" dedi. Ben de, "Vallahi doğru söyledin delikanlı, ama bu nasıl oluyor? Sen de kimsin ve nereden geldin ve de ne istiyorsun?" dedim. O da gülerek, "Mahmut, bana sorular sorma. İyisi mi şu 6 dinarı al, kendimize ziyafet çekmek için ne gerekiyorsa satın al. Ve bil ki Mahmut, senin bahtın gerçekten düşündüğün gibi benim boynumda asıldır ve sana servet ve mutluluğun taşıyıcısı olarak geliyorum," dedi. Sonra da, "Ama bize yenecek şeyler almak için acele et Mahmut, çünkü ikimiz de olabildiğince açız," diye ekledi. Hemen onun buyruklarını yerine getirdim. Birlikte doğduğumdan beri bu türden ilkini gördüğüm harika bir yemek yemekte gecikmedik. Sonra gece o sırada epeyce ilerlemiş olduğundan onunla yan yana yattık. Ve onun kuşkusuz benden narin olduğunu görerek eski deve yünü latamla üstünü örttüm. O da sanki ömründe böylesi rahatlığı bulmamış gibi yanı başımda uyudu. Ben onu ürkütürüm diye ya da benim şu ya da bu niyetlerin bulunduğunu sanmaması için de bu durumda yeniden eskisi gibi kıcı soyulmuş iri maymun biçimini aldığını görürüm korkusuyla en küçük bir hareket yapmaktan çekiniyordum. Yaşamım üzerine yemin ederim ki bu delikanlının bedeninin hoş dokunuşuyla beşikten beri bana yastık oluşturan keçi derisinden tulum arasında gerçekten büyük bir fark bulunduğunu gördüm. Ben de kendi tarafımda bahtımın yanında uyuduğum hissine kapılarak uyudum. Ve Tanrı'yı onu bana bunca güzel ve baştan çıkarıcı bir görünüm altında verdiği için şükrettim. Ertesi gün delikanlı benden daha önce uyandı. Beni de uyandırdı ve bana, Mahmut, bu zorlu geceyi dışarıda geçirdikten sonra artık gidip bize barınmak için bu kentin saraylar arasında en güzelini kiralamanın tam zamanıdır. Para kıtlığı çekeceğinden ve mobilya ve halı olarak pazarda bulacağın en pahalı ve değerli şeyleri almayacağından korkun olmasın, dedi. Ona işitip itaat ettiğimi söyledim ve hiç vakit kaybetmeksizin buyruklarını yerine getirdim. Ve Kahire'nin en şahane binası olan ve sahibinden 1000 dinarlık 10 torba karşılığı kiralanan yeni konutumuza yerleştiğimizde delikanlı bana, Mahmut, nasıl oluyor da böyle paçavralara bürünmüş olmaktan ve bedenini her türlü bit ve pirenin sığınağı haline sokmaktan ve yanıma bu durumda yaklaşıp benimle birlikte yaşamaktan utanmıyorsun? Ve hamama gidip temizlenerek durumunu değiştirmek için ne bekliyorsun? Parayı düşünüyorsan, sende koskoca ülkelere hükmeden sultanlara gerektiğinden fazlası var. Giysiler edinmeye gelince, sadece seçme sıkıntısı çekeceksin, dedi. Ben de işitip itaat ettim yanıtını vererek, hayranlık verici sularla temizlenmeye gittim ve hamamdan hafiflemiş, kokular sürünmüş ve süslenmiş olarak çıktım. Genç beni karşısında değişmiş ve en zengin urbalara bürünmüş olarak görünce uzun uzadıya süzdü ve durumumdan memnun göründü. Sonra da bana, Mahmut, senin tam da böyle olmanı istiyordum. Gel şimdi yanıma otur, dedi. Ben de onun yanına oturarak kendi kendime, evet, sanırım ki tarihi yakalamanın zamanıdır, dedim. Hiçbir şekilde fırsatı kaçırmamak ve nerede olursa olsun onu yakalamak için hazırlandım. Kısa bir süre sonra delikanlı omzuma dostça vurarak bana Mahmut dedi. Ben de emret ya Seydi diye yanıt verdim. Bana bir şahın genç ve bir Ramazan ayı mehtabından da güzel kızının senin eşin olmasını ne dersin, dedi. Ben de vallahi efendim herhalde hoş geldi, safa geldi derim, dedim. O da o halde ayağa kalk. Mahmut, şu gördüğün bohçayı al ve Kahire Sultanı'na gidip büyük kızını evlenmek üzere iste. Çünkü bu senin bahtında yazıldır. Babası da seni görünce senin kızının kocası olacak kişi olduğunu anlayacaktır. Ama sen içeri girerken selamlaşmalardan hemen sonra sultana şu gördüğün bohçayı sunmayı unutma, dedi. Ben de işittim ve itaat ettim yanıtını verdim. Bir an bile kararsızlık göstermeden madem ki bahtın böyleymiş diyerek sultanın sarayına gittim. Sarayın muhafızları ve hadım ağaları oldukça görkemli bir giysiyle donanmış olduğumu görünce bana saygıyla ne arzu etmekte olduğumu sordular. Sultanla görüşmek istediğimi ve ona kendi ellerimle vermek istediğim bir armağan getirdiğimi öğrenince benim adıma bir görüşme talep etmekte hiçbir zorluk çıkarmayıp beni hemen şahın huzuruna çıkardılar. Ben de sanki tüm yaşamım şahların sofra arkadaşlığı yapmakla geçmişçesine tavrımı hiç bozmadan ve bayağılıkla ilgisi olmaksızın şahı saygıyla selamladım. O da selamımı zarif ve hoş bir edayla iade etti. Ben de bohçayı kölenin elinden alarak ve senin erdemlerinin yüce yoluna çıkmaya asla layık olmasa da benim güçsüzlüğümün mütevazı patikasında olan bu alçak gönüllü armağanı lütfen kabul buyur diyerek kendisine sundum. Sultan da büyük veziri aracılığıyla bohçayı aldırdı, açtırdı ve de içine baktı. İçinde öylesine inanılmaz değerde mücevherler, ziynetler ve süs eşyaları gördü ki yaşamında bunlar gibisini hiç görmemiş bulunuyordu. Bu armağanların güzelliğini hayranlık içinde izleyerek bana kabul olunmuştur ama bana çabucak ne arzu ettiğini ve karşılığında sana ne verebileceğimi söyle. Çünkü şahlar eli açıklığın ve görgünün gereklerini yerine getirmekte asla gecikmemelidirler, dedi. Ben de daha fazla beklemeksizin, ey zamanın şahı, benim dileğim senin büyük kızın olan şu gizli inci, şu çeneğindeki çiçek, şu mühürlü bakire ve şu örtülerine bürünmüş hanımı alarak yakının ve hısmın olmaktır, diye yanıt verdim. Sultan benim sözlerimi duyunca ve dileğimi öğrenince bana bir saat öylece baktı ve sonunda bunda bir uygunsuzluk yok, diye yanıt verdi. Sonra vezirine doğru dönerek ona, sen bu yüce soylu kişinin talebi karşısında ne düşünüyorsun? Ben uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü yüzünde gördüğüm belirli çizgilerden benim damadım olmak üzere bahtın onu buraya sevk ettiğini anlıyorum, dedi. Kendisine soru yönelten vezir de, şahımızın sözleri başımız üzerinedir. Bu soylu kişinin de efendimize yakın olmasını engelleyecek bir hali bulunmadığını ve kabul edilemez bir aileden olmadığı anlaşılıyor. Orası öyle ama yine de ondan bu armağandan başka gücünün ve yeteneğinin kanıtını göstermesinin istenmesi daha doğru olacaktır diye yanıt verdi. Sultan da ona bu durumda nasıl davranmam gerek dersin, bana görüşünü bildir ey vezir dedi. Benim görüşüm ey zamanın şahı, hazinenin en güzel elmasını ona göstermen ve kızın sultanla evlenme istemine uygun yanıt vermek için evlilik armağanı olarak aynı değerde bir elmas getirmesini şart koşmandır dedi. O zaman ben içimden bütün bunları duyarak çok heyecanlandımsa da sultana bu elmasın bir eşini ve her bakımdan denk olan bir benzerini getirirsem sultanı bana verecek misin diye sordum. Bana eğer eşi ve her noktadan benzeri bir elmas getirirsen kızım senin eşin olacaktır diye yanıt verdi. Ben de gösterilen elması inceleyip elimde çevirerek her yanı gördükten sonra onu gözüme nakşettim. Sonra sultana geri verdim ve ertesi gün yeniden geleceğimi söyleyerek kendisinden izin aldım. Sarayımıza gelince delikanlı bana iş ne oldu dedi. Sanki elimde bulunuyormuşçasına taşı ona tanımlayarak ne olup bittiğini kendisine anlattım. Bana bu iş çok kolay. Bununla birlikte bugün artık çok geç ama yarın inşallah sana tanımladığının tıpkısı 10 tane elmas vereceğim. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.